Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi bu mübarek mevsimin, mübarek ayların her türlü güzelliği daima üzerinize olsun efendim. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızdan okumalar programında bugün merhum üstadın Tebük Seferi isimli eserinden gerçekten günümüzde de çok dikkatle takip edilmesi gereken belki en güzel örnek olarak önümüze koyacağımız üç sahabenin tevbesi bahsini inşallah yine okumuş olacağız. Önceki sohbetimizde merhum üstadın eserinden Kâb İbn-i Malik Hazretleri'nin nasıl tevbe ettiğini, seferden geri kaldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylemeyip hadisatı olduğu gibi anlattığını ve verilen ceza karşılığında da en ufak bir aciziyet göstermediğini, haktan sapmadığını kendi ifadeleriyle nakletmiştik kaynaklardan aktarılarak. Ve şöyle bitiyordu son cümlesi, en büyük nimet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan söyleyip de helak olmuş bulunmamak nimetidir. Eğer yalan söyleseydim helak olacaktım ama yalan söylemedim ve helak olmadım. Bir çile çektiysem de helak olmadım. Bu da benim için çok büyük bir nimettir diye ifade ediyordu bu aziz sahabi. Nasıl ki Resulullah'a yalan söyleyenler helak oldular. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir takım mazeretler uydurup da savaşa katılmadıkları için geçici bir dünya hayatında kendilerini kurtaranlar aslında ebedi helaka girdiler. Ama ben öyle yapmadım. Ben bedeli ne olursa olsun hadisatı olduğu gibi anlattım, yalan söylemedim ve elhamdülillah da tevbem de kabul oldu, helak olmadım. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. Seyahlefune billahi lekum izen kalebtum ileyhim lituridu anhum fe'aridu anhum innehum ricsun ve me'vahum cehennem cezaen bima kanu yeksibun yahlefune lekum litardav anhum فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Seferden yanlarına döndüğünüz zaman kendilerinden yüz çeviresiniz diye size karşı Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız da asla Allah o fasıklar cemaatinden razı olmaz. Kâb İbn-i Malik radıyallahu anh daima harb ile tehdit eden hamasatkârâne şiirler inşa ederdi. Bu sebeple peygamberin bu ateşin şairi Tebük seferinden korkaklık saikasıyla geri kalmış değildi. Bedir'den başka bütün seferlere iştirak etmiş, Uhud Harbi'nde 11 yara almıştı. Buhari Şarihi Ayni, şair Kâb'ın naklettiği hadise 50'den ziyade hükmü ve faideyi muhtevidir diyor ve bunları da Şarih Ayni birer birer bildiriyor. Bunlardan en mühimi, nefir-i âm ki umumi seferberlik ilanı üzerine devletçe vuku bulan davete icabet edilmeyip de döneklik ve korkaklık gösterilmesinin Allah Teala ve Resulullah tarafından en ağır nefret ve şiddetle karşılanmış olmasıdır. Çok tabii önemli bir husus bu aziz dinleyenlerim. Umumi bir seferberlik ilanı üzere devletçe vuku bulan bir davete icabet edilmeyip de döneklik ve korkaklık gösterilmesinin Allah Teala ve Resulullah tarafından en ağır nefret ve şiddetle karşılanmış olmasıdır. Dini ve milli bu mühimmeyi hiçbir izaha muhtaç olmaksızın hadis-i şerifin satırlarında kemal-i vuzuhla çok açık bir şekilde okuyoruz. Bu üç kişinin kıssasında işaret vardır ki, dini ve milli meselelerde tehallüf eden yani geri kalan böyle kimselerin bir müddet cemaattan tecrit edilmesi, tevbeleri zahir oluncaya, herkes tarafından duyuluncaya kadar bu acının çektirilmesi de haram değildir. Bir de cemaatte ahlaksızlığa terk edilen kimsenin hali fısk ve bidat ise o fısk ve bidattan tevbe edinceye kadar terk edilir. Ancak küçük meselelerde 3 günden fazla dargınlık caiz değildir. Büyük meselelerde ise Kâb ibn-i Malik'e yapılan kadardır. Yani 50 gün kadar ona bir topluluktan ayrılma cezası verilebilir. Fakat dünyevi işlerle ilgili durumlarda Müslümanlar birbirlerine daima müsamahakar olmalılar, hata eden kardeşlerini her zaman affetmelidirler. Çünkü insanoğlunun gadaba meyli ve zaafı vardır. Kötü ahlaka da daha çabuk meyleder. Ashab-ı kiramın haline bakmaz mısın ki, Resulullah'ın emriyle o 3 sahabiden onların ceza müddeti doluncaya kadar selamlarını ve kelamlarını kestiler. Niyette ihlas ve kulun gücünün fevkindeki işlerde Allah'a tevfiz-i umur etmek Allah'ın rahmetine sebep olur. Bu da çok önemli bir husus aziz dinleyenlerim. Niyette ihlas. Sonra da kulun gücünün fevkindeki işlerde, gücünün yetmediği durumlarda ise Cenab-ı Hakk'a işini tam manasıyla havale etmek Allah'ın rahmetine sebep olur. Ayrıca ağlamak, ağlayarak tevbe ve niyazda bulunmak tevbenin kabulüne medar olur. İstiğfar ederken ihlası hal etmek, günahlarına ağlamak ve bir daha günahlarına dönmemek için de azmetmek lazımdır. Nitekim Tebük seferinden geri kalan bu aziz sahabiler 50 gün boyunca başka mazeretler üretmemişler, başka yorumlara girmemişler, hatalarını, günahlarını kabullenip tamamen gözyaşı dökmüşler. Sonunda da Allah Teala onların tevbelerini kabul etmiş. Akıl sahibine gerektir ki Allah için kardeşlik kurmakta geç kalmamalı, hasetleşmekten, buğzdan, birbirine arka çevirmekten de sakınmalıdır. Ayet-i kerimede, ey iman edenler! Allah'a ittika edin, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun buyurulmuştur. Burada 3 durum vardır. Birincisi, sadıklarla beraber olun demek, onlarla dost ve arkadaş olun, onlarla sohbet edin demektir. İkincisi, sıdkın yani doğruluğun yüceliğine, faziletine işaret ve teşvik vardır. Üçüncüsü de sadıklarla beraber olmaya teşvik vardır. Bazı marifet ehilleri demişlerdir ki, daimi farzı eda etmeyenin muvakkat farzı edası da kabul olunmaz. Daimi farzlar vardır, bir de geçici farzlar vardır. Geçici farzların kabul olması için de devamlı olan farzları yerine getirmektir. Farzı daimi nedir peki? Devamlı olan farz nedir diye sorulduğunda ise sıdıktır. Yani kalbin doğruluğu, niyetin doğruluğu, amelin doğruluğudur. Sadıklar da mürşitlerdir ki onlar insanları Allah'a vasıl olmak yoluna irşad ederler. Tevilat-ı Necbiye isimli eserde zikrolunduğuna göre sadıklarla beraber olunuz demek alemi ervahta elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine verdikleri cevapta sadakat gösterenlerle beraber olunuz demektir. Bir de Allah ile ahitleştikleri üzere ancak Allah'a kulluk etmek, ona dünya ve ahiret maksatlarından hiçbir şey ile şirk koşmamak, her hadisten tecerrüt etmek, hatta kendi vücutlarından dahi tecerrüt etmekte sadakat gösterenlerle beraber olunuz demektir. Niyet ve işlerinizde sıdıktan ayrılmayınız. Bu da ihlaslı olmaya bağlıdır. İşte asıl kulluk budur. Harekat ve sekenatınızda sıdıktan, doğruluktan, sadakattan ayrılmayınız. Eğer sıdka nefsi istekler ve arzular karıştırılırsa o da bozulur. Nitekim ayette böylelerinin وَمَا أَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için de ne şefaatçılardan bir kimse ne de bir candan dost vardır ayeti de bunu beyan etmekte. Yani insan sadakattan ayrılınca artık ahirette de kendisine sadık bir dost bulamayacaktır. Onlar bizi hidayetten dalalete sürüklediler, bizi mücrim ettiler, hatalara bulaştırdılar. Yani bu işin başını onlar idare ettiler. Diğer ayet-i kerimede de inna ata'na sadetena ve kübera'ena feadallûne sebîlâ. Biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi doğru yoldan saptırdılar diyecekleri beyan buyurulmaktadır. Kıyamet gününde hasenatı seyyiatıyla müsavi olan bir kul getirilir. Fakat cennete girmesi için o kulun bir haseneye ihtiyacı vardır. Cenab-ı Hak o kimseye bir hasenen daha olursa, ey kulum seni cennete koyacağım, tanıdıklarına git, sana bir hasenesini, yani iyi amellerinden birinin sevabını verecek kimse belki bulunur der. O kimse anasına ve babasına gider. Onlardan bir hasene, bir sevap, bir ecir ister. Onlar, biz de aynı ihtiyaç içindeyiz, veremeyiz derler. Kime sorsa, bugün biz de bir haseneye muhtacız der. Sonra yine yerine eli boş olarak döner. Cenab-ı Hak o kuluna sorar. Getirdiğin nedir ey kulum? Kul der ki, ya Rab, hiç kimse bana bir hasenesi olsun vermedi. Allah Teala da der ki, hiç benim rızam için edindiğin dünya hayatında bir dostun yok muydu senin? Kul, Allah için kendisiyle dostluk kurduğu bir kulu hatırlar, ondan bir hasene, yani bir sevap, bir ecir ister. O da ona bir hasenesini, bir ecrini, bir sevabını verir. Allah, kabul ettim. Onun hakkından bir şey eksiltmeden seni ve o dostunu mağfiret ettim buyurur. Ruhul Beyan'dan naklen. Hadis-i şerifte, birbirinizi sevinceye kadar hakkı ve çile asla iman etmiş olamazsınız. Hangi şey üzere sevişeceğinizi size göstereyim mi? Aranızda selamı yayın, birbirinizle selamlaşın. Ruhum kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet ve şefkat edinceye kadar, yani merhamet ve şefkat etmedikçe cennete giremezsiniz. Ashab-ı kiram sordular, ya Resulallah, biz hepimiz merhametliyiz. Efendimiz buyurdular ki, benim dediğim o merhamet herhangi birinizin hususi merhameti değildir. Âmmeye, yani bütün umuma mahsus olan merhamettir. Ey selimül vicdan! Dost ve sahibi hakiki ancak senin ayıp ve noksanını bildiği halde sana ikbal ve teveccüh gösterendir. Gerçekten hakiki dost, senin bir takım eksiklerini bildiği halde senden teveccühünü, yönelmesini kesmeyen insandır. Hayırlı dost ve sahip, senden istifadesi olmaksızın sana muhip ve talip olandır. Yani gerçek dost, gerçek arkadaş, senden bir dünyevi menfaati olmadığı halde seni seven ve seninle arkadaşlığa talip olan insandır. Cenab-ı Allâmül Guyûb, abidin ayıplarını, ibadet eden insanın ayıplarını bildiği halde yine ibzal-i inayet ve ihsan-ı nimet etmekten geri durmaz. Bir kulunun Allah Teala ayıplarını, hatalarını bilir fakat ona nimetlerini daima ihsan etmeye devam eder. Tabiat-ı insaniyedeki noksanlık atayayı sübhaniyeye hâil ve mani olmaz. İnsanın tabiatında bir takım noksanlıklar var ama Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri ikramını, ihsanını hiçbir şekilde kesmiyor. Nitekim ayet-i kerimede aziz dinleyenlerim şöyle buyuruyor. Eğer Allah Teala insanlara kazandıklarının karşılığını, yani yaptıklarının karşılığını günü gününe verecek, onları günü gününe muahize edecek, sorguya çekecek olsa yeryüzünde hareket eden hiçbir varlık kalmaz. Ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olan ehli kemal de bil cümle müminlerin kusur vakalarını gördükleri, bildikleri halde onlara yine hüsnü muamele, iltifattan geri durmazlar. Ama zamanın dostlarıysa hem de mi muhabbet oldukları zevatın bazı kusurlarına muttali olmakla hemen muhabbetleri derhal zail olur. Bu halde onlar sahibi hakiki ve dost değillerdir. Yani bir takım kusurları görür görmez hemen dostluğunu kesiyorsa onlar gerçekten hakiki dost değillerdir. Ancak garazsız sahabet, ivazsız muhabbet, müfidil cud vel hayr Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine mahsustur. Fakat Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri cömert bir Rabbimiz olduğu için, ikram eden bir zat olduğu için hiçbir şekilde kullarının hatalarına bakmaz, onlara daima ikramda bulunur. Cürüm ve kusura bakmayarak günahkar kullarını bile Cenab-ı Hak hep merzu kılmaktadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Şam'da bir ahifillah, yani Allah için kardeş olduğu bir ahbabı vardı. Şam'dan gelen bir kimseye kardeşim ne yapar diye sordu. O da o senin kardeşin değil şeytanın kardeşidir dedi. Hazreti Ömer o adama sus diye tazip etti ve büyük günah mı işledi yoksa diye sordu. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh o kardeşine şu ayeti kerimeyi yazdı ve gönderdi. Hamim, tenzilül kitab minallahil azizil alim, gafiriz zembi ve kabilit tevbi, şedidil ikab, zittavli, la ilahe illa hu, ileyhil masir. Hamim, bu kitabın indirilmesi o mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen, müminlerin günahını affeden, tevbesini kabul eden, kafirler ve muhalifler için azabı çetin, ariflere fazl-ı kerem sahibi Allah'tandır. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Mü'min suresinin 1 ve 3. ayetleri. Bu mektubu okuyunca o kimse ağlamış ve tevbe etmiş. Tabi aziz dinleyenlerim, olayı belki biraz açmak gerekirse, burada Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz kendisinden çok uzaklarda bulunan kardeşinin aleyhine önce konuşturmuyor. Fakat ola ki bir hataya düşmüştür diye onu ikaz etmeyi de düşünüyor. Fakat suçu sabit olmadığı için de ona Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime gönderiyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak günahları affeder, hataları bağışlar, tevbeleri kabul eder. Fakat insan bile bile de günahta ısrar ederse azabı da şiddetlidir. Sen bu ayet-i kerimeye bak, hayatını ona göre şekillendir diye adeta bir ayet-i kerime gönderiyor. Tabi mektupta bu ayet-i kerimeyi gören Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin o Allah için kardeş edindiği insan, Ömer diyor beni bir ayetle ikaz etti, irşad etti. Madem ki Rabbimiz tevbeleri kabul edendir, ben de bu hatalardan vazgeçiyorum deyip tevbe etmiş oluyor. Ebu Derda radıyallahu anh buyurdu ki, eğer İhvanın hali tegayyür ederse, hali değişti diye ihvanı terk etme. Zira ihvanın bazen düşer, bazen de kalkar. Senin Allah için kardeş olduğun bir insanın hali değişebilir. Değişti diye de hemen sen alakanı kesme. Olur, bazen ileriye gider insan, bazen geride kalır. Bazen düşer, bazen kalkar. Sen düştüğü zamanda, kalktığı zamanda kardeşinin yanında olmaya bak. İbrahim Nehai buyurdu ki, alemin dellesini Nas'a söyleme. İnsanların ayak kaymalarını sen başka insanlara taşıma. Bir kere kusur eder, ikinci de terk eder. Eğer ihvanına, kardeşine bir keder ve afet gelirse, o afet dinde olursa, onu murakabe ile ihvanına riayet edip ihmal etmemeli, belki ihvanına taltif-i daimi üzere olmalı, İhvanına gelen beladan ihvanını kurtarmaya çalışmalı. İhvanının yani din kardeşinin dinde olan masiyeti belaların şiddetlisidir. Sultanul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kul Allah yolunda bir kardeşlik edinmeye muvaffak olduysa Cenab-ı Hak o kimseye cennette bir derece yaratır. İbn-i Mübarek buyurdu ki, mümin olan özür talep eder, münafıksa kusur arar. Fudayl İbni İyaz da buyurdu, asıl fütüvvet, asıl güzellik kardeşlerinin zellelerini, küçük hatalarını affedebilmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, kötü komşudan Allah'a istiade edin. Yani Allah'a sığının ki, hayır görse onu örter, şer görse ifşa eder. Şimdi öyle bir zamanda bulunuyoruz ki, eğer bizden bir fiil 70 veçhi sahihe mütehammil, yani bir iş işliyoruz, onu da 70 şekilde, doğru şekilde anlamak mümkün. Fakat bir vecih de, yani bir yönden bakıldığı zaman da veçhi fasite, yani kötü anlaşmaya mütehammil olsa, 70 doğru bakışı atarlar da çok az bir ihtimal olan o bir ihtimal alırlar. Nefislerini müdafaa etmeyi ve ihvanını tahkir etmeyi fırsat ve ganimet bilirler. Bu ise telbisi şeytanidir. Yani şeytanın bir aldatmasıdır. Cenab-ı Bari Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a hitaben, "Ey Musa, benim için bir amelin var mıdır?" buyurduğunda Kelimullah Musa, "Ya Rab, salat, sıyam, tasdik, zikrim hepsi senin için," dedi. "Namazım, orucum, sadakalarım ve doğruluklarım, zikrim hepsi senin içindir." Hak Celle ve Ala Hazretleri buyurdu, "Salat yani namaz sana burhan, savun oruç sana kalkan, sadaka def-i bela zikirden nurdur. Bana mahsus olan amelin nedir?" Musa Aleyhisselam, "Ya Rab, sana mahsus olan ameli bana bildirir misin?" dediğinde, "Ya Musa, hel valeyte li veliyyen ve adeyte li adüven." "Ey Musa, benim için bir dostuma muhabbet ve bir düşmana düşmanlık ettin mi?" dedi. Muvalat-ı evliya ve muadat-ı ada eftali taat oldu. Yani Allah dostlarına dost olmak, Allah düşmanlarına düşman olmak da taatların, amellerin en faziletlisi olmuştur. Hubbu fillah ve buzu fillah farizadır. Allah için muhabbet, Allah için düşmanlık, öfke bir farzdır. Nakledilir ki selefte bu ümmetin ilk neslinde iki ihvandan biri istikametten ayrıldı. Diğerine dediler ki, "Bu kardeşine üzülmez misin de bırakmıyor musun?" Cevaben dedi ki, "İhvanlık, kardeşlik böyle günde belli olur. Kardeşimin elini tutmalıyım. İtap zamanında ona lütuf yapmalı, ona dua etmeli ki eski haline rücu ede. Bunun zellesi din hakkındadır. Ezasına katlanıp onu affetmek lazımdır. İşte böyle yapmak uhuvvet hakkında layık ve vaciptir." Arif Şahrani, Hukuk-ı İslam kitabında der ki, "İnsan, ihvanın zellesi için 70 kadar mazeret ve ihtimali bulmalı. Eğer kalbi o mazereti kabul etmezse de, kendi nefsine, ey nefis, muannit olan, inadında ısrar eden sensin demeli." Yine nakledilir ki, iki ihvandan birine bir heva arız oldu. Diğer ihvanına dedi ki, "Ben illetlendim. Yani ben bir hastalığa düçar oldum. Eğer istersen Allah için olan uhuvvet, kardeşlik akdimizi bozalım." Arkadaşı da, "Sana arız olan bir hataya sebebiyle uhuvvet akdini çözmem. Sen bir hataya düştün diye ben kardeşlik akdimi bozmam." Sonra Cenab-ı Hak ile aralarında bir akt eyledi ki, "Ya Rab, kardeşim o beladan kurtulasıya kadar bir şey yemeyip su da içmem. 40 gün yemeden içmeden her gün Cenab-ı Hak'tan kardeşinin beladan kurtulması için dua ederdi. Gam ve kederinden, zafiyetinden adeta ölecek gibi oldu. Bilitfuhi Teala kardeşi o heves illetinden kurtuldu. Ondan sonra da diğer kardeşi yemeye ve içmeye başladı." Tabii aziz dinleyenlerim, böyle menakıplarla da merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız kitabında o üç sahabenin tevbesinden sonra gerçekten Müslümanlar arasındaki hukukun nasıl olması, insanın bir taraftan hata etmemeye gayret etmesi ama diğer taraftan hata ettiği zaman da tevbesinde samimi olmasını, bir kardeşimizin hatası varsa da eğer o hatasında farkında özür diliyorsa bunları kabul etmeyi, Hatta hata yapan kardeşimiz için de hatadan kurtulması için dua etmeyi bizlere çok güzel menkıbelerle böylece gönüllerimize nakşetmeye çalışıyor. Rabbimiz doğru düşünmeye bizleri, doğru niyetler taşımaya fakat yapılması gereken güzel amellerde de bir tembellik göstermeden, âmmenin özellikle cumhurun dediğimiz genel kitlenin, ümmeti Muhammed'in büyük çoğunluğunun güzel gördüğü hususlarda onlardan ayrılmamaya bizleri muvaffak eylesin efendim.